Ayrım 60, sayfa 805. 5. Shi Kuingzi, Shanghai'nin Tong'un yüzünü kara çıkarmadı. Şirketler çiçeklerinin açtığı güzel bir bahar günü, Dalan Belediyesi'nin en önemli yetkililerinden oluşan bir heyette özel olarak davet ettiği Emlak Bankası, Sanayi ve Ticaret Bankası, Halk Bankası ve Ziraat Bankası müdürlerini peşine takıp Doğu'nun kuş cennetine bir inceleme gezisinde bulundu. Görkemli bir kadın olan Du Shengli o gün üzerine çok basit şeyler giymişti ama gören gözler için bu basitlik açıkçası kendi içinde bir moda akımı taşıyordu. O basit görünen şeylerin hepsi pahalı ithal markalara aitti. 40'tan fazla limuzin Doğu'nun kuş cennetinin giriş kapısının önüne park etti. Giriş kapısına saraylarda kullanılan çapı 3 metreye bulan büyük kırmızı fenerler asılmıştı. Fenerlerin içinde 100'den fazla gümüş gerdanlı tarla kuşu konmuştu. Papağan Han, kuşları arabaların motorlarının bınlamasını duyduklarında şarkı söylemek için eğitmişti. Papağan Han tarafından özel olarak eğitilmiş tarla kuşları şakımaya başlayınca fenerler kuş sesleriyle titremeye başladı. Bu doğal müzik gerçekten de eşsiz ve unutulmayacak bir deneyimdi. Giriş kapısının kemerli çatısı Papağan Han'ın büyülü ellerinde eğitilmiş altın sarısı çizgileri olan ebabillerin 70'ten fazla yuvasına da ev sahipliği yapıyordu. Kapının hemen yanında üzerinde kuşun İngilizce adı yazan ve özellikleri üzerine Çince İngilizce yazılmış kısa bir açıklama olan ahşap bir tabela vardı. Açıklamaya bir de bu neredeyse şeffaf denilebilecek kadar beyaz kuş yuvalarının yüksek bir besin değeri taşıdığı not düşülmüştü. Bir kuş yuvasının değeri 3000 yuandı. Genk diyen Lian, bu özel gün için Doğu'nun kuş cennetinin ağaçları arasında önceden kaydedilmiş kuş seslerinin yayınını yapan yüzlerce küçük hoparlörler yerleştirmişti gizlice. Kapıdan girişte karşınıza çıkan yapay dağın hemen önünde üzerinde büyük karakterlerle 4 sözcüğün yazıldığı 4 tane büyük ahşap tabela vardı. Kuşlar konuşuyor, çiçekler şakıyor. Gözlemciler başta bu şakımanın yanlış yazıldığını düşündü ama çok geçmeden bunun mükemmel bir seçim olduğuna karar verdiler. Çünkü Doğu'nun kuş cennetinin çiçekleri kuşların insanı sağır eden cıvatıları arasında salınırken şarkı söylüyor gibi görünüyorlardı. Bir grup iyi eğitilmiş yaban tavuğu avlunun ortasında bir hoş geldiniz dansı yapmaya başladı. Bazen birbirlerine sarılıp çiftler halinde dans ediyor, bazen havada hızlı dönüşler yapıyorlardı. Müzikte mükemmel bir uyum içindeydiler. Bunların neresi yaban tavuğu? Bunlar bir grup beyefendiydi. Parantez içinde Papağan Han daha estetik görünmesi için bir grup erkek yaban tavuğunu eğitmişti. Bir grup çapkın ve stil sahibi beyefendi. Yaban tavukları dansları ve tüylerinin muhteşem renkleriyle izleyenlerin gözlerini kamaştırdı. Genk Dian Lian ve Yin Tong ziyaretçileri kuşların gösteri salonuna götürdü. Papağan Han üzerine kırmızı çiçekler işlenmiş bir tören giysisi giyiyordu. Elindeki asayla sahneye almaya hazır bir halde bekliyordu. Değerli konuklar içeri girer girmez bir kadın görevli şalteri kaldırıp gösteri salonunu ışığa boğdu. Girişin tam karşısına bakan bir tüneyin üzerine tünemiş olan 20 tane muhabbet kuşu hep birazdan bağırdı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ziyaretçiler kendilerinden geçmiş alkışlar cevap verdiler. Daha alkışlar kesilmeden bir grup sarı iskete kuşu havalandı. Her biri gagasında pembe birer pusula taşıyordu ve pusulaları ziyaretçilerin ellerine bıraktılar. Ziyaretçiler pusulaları açıp okudular. Sayın misafirlerimiz hoş geldiniz. Değerli tavsiyelerinizi ve rehberliğinizi saygıyla bekliyoruz. Ziyaretçiler şaşkınlıktan küçük dillerini yuttular. Ardından kırmızı ceket giymiş ve küçük yeşil şapkalar takmış olan iki sığırcık yalpalayarak sahnenin ortasındaki mikrofonun yanına geldiler. Sırcıklardan biri çok nazik bir ses tonuyla ''Hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz.'' dedi. O konuşmasını bitirince yanında duran diğer sırcık onun dediklerini akıcı bir İngilizce ile tercüme etti. ''Doğu'nun kuş cennetine gelerek bizleri değerli varlığınızla onurlandırdığınız için çok teşekkür ederiz. Değerli tavsiyelerinizi bekliyoruz.'' Yine İngilizce tercümesi. Belediye Dış Ticaret Bürosu'nun müdürü mükemmel bir İngilizce ile ''Bu standart Oxford İngilizcesi'' diye yorumda bulundu. Şimdi huzurlarınızda kadınların kurtuluş marşının solo olarak söyleyecek şarkıcımız. Dağ sığırcığı mor bir kıyafet giydirmiş olan bir sığırcık bildiğiniz kuş yürüyüşüyle boyun yukarıda baş eğik mikrofona gelip izleyicilere doğru eğilerek selam verdi. Öyle çok eğildi ki izleyiciler kuşun başının arkasındaki iki küçük sarı kanadı bile görebildi. Kuş, bugün sizlere tarihi önemi olan bir marş söyleyeceğim dedi. Bu marşı belediye başkanımız Ji Kuinzi'ye adıyorum. Umarım hepiniz bu marşı severek dinlersiniz. Teşekkürler. Ardından yine saygıyla eğilip başının arkasındaki iki küçük sarı kanadı gösterdi. Bu sırada sahneye 10 tane altın sarısı kanarya fırlayıp harika bir müzik grubu oluşturarak marşın açılış melodisini mırıldanmaya başladı. Sığırcık bir yandan sallanıyor, bir yandan da marşı söylüyordu. Eski toplum karanlık, dipsiz ve kuru bir kuyuydu. Hep halkımız vardı kuyunun dibinde. Kadınlarsa en dibindeydi kuyunun. En dibindeydik, ah en dibinde. Yeni toplumsa parlayan bir güneştir başımızın üzerinde. Güneşin altın ışınları vurur biz çiftçilerin üzerine. Kadınlar özgürleşip ayağa kalktılar. Ayağa kalktık, ah artık en yukarıdayız. Ziyaretçiler deli gibi alkışlamaya başladı. Genk Lian Lian ve Yin Tong gizli gizli Ji Quinzi'nin yüzündeki ifadeyi izliyordu. Kadın sakince oturuyordu. Ne alkışladı ne de beğendiğini belli eden çığlıklar attı. Bu durumdan ürken Genk Lian Lian Yin Tong'u dirseğiyle hafifçe dürtüp nesi var bu morun diye fısıldadı. Yin Tong başını iki yana salladı. Genk Lian Lian boğazını temizleyip sayın misafirlerimiz şimdi sizleri yemek salonuna davet ediyorum. Bizim Doğu'nun kuş cenneti daha yeni kurulduğundan ve mali kaynaklarımız da sınırlı olduğundan sizlere öyle ahım şahım yiyecekler sunamayacağız. Ama aşçımız sizlerin onuruna 100 kuş ziyafeti adında alçak gönüllü bir yemek hazırladı dedi. Gösteri boyunca sunuculuk yapan iki sığırcık yine mikrofonun başına geçip aynı anda konuşmaya başladı. 100 kuş ziyafeti, 100 kuş ziyafeti, sınırsız bir lezzet. Büyük bir deve kuşu mu istersiniz yoksa küçük bir sinek kuşu mu? Yeşil başlı ördek, mavi kulaklı sülün. Kırmızı ibikli turna, uzun kuyruklu üveyik. Çoban aldatan akbaba. Toy kuşu, tepeli iblis, bayağı kocabaş. Mandarin ördeği, pelikan, muhabbet kuşu. Sarı asma, ardıç kuşu, ağaç katan. Kuğu, karabatak, flamingo. Sığırcıklar daha menündeki bütün kuşları sayamadan Ji Kuingizi ardına dönüp salondan çıktı. Yüzünde demir gibi sert bir ifade vardı. Altında çalışanlar isteksiz ama çok da çaresiz bir şekilde onun peşine saraya seyirttiler çıkışa doğru. Ji Kuingizi arabasına biner binmez Genk Lian Lian ayağıyla yeri dövüp sövmeye başladı. O yaşlı cadı yok mu? Geberizce şey. Ertesi gün belediye başkanının ofisinde yaptığı toplantının kendini ilgilendiren bölümleri Genk Lian Lian'ın kulağına çalındı. Ji Kuingizi sövmüş geçirmişti. Hangi kuş cennetinden bahsediyorsunuz? Düpedüz bir vaudeville takımı. Ben bu şehrin belediye başkanı olduğum sürece hükümetten bir fen bile kredi alamazlar. Genk Lian Lian kıkırdayarak seni moruk biz eşeğimizi sürüp şarkımızı söylemeye devam edeceğiz. Ne olacağını ilerleyen günler gösterecek dedi. Genk Lian Lian ziyarete gelenlere önceden hazırladıkları hediyeleri götürmesi için Yin Tong'a emir verdi. Bu listede Ji Kuingizi de bulunmuyordu elbette. Hediyeler yarım kilo tarla kuşu yuvasıyla bir tane tavus kuşu tüyüydü. En önemli misafirlere yani banka müdürlerine yarımşar kilo kuş yuvası daha eklendi. Yin Tong tereddüt taşıyan bir sesle, yeğenimin karısı, ben böyle bir şey yapamam dedi. Genk Lian Lian'ın o güzelim gri gözleri bir saniye içinde yılan gözlerine döndü. Yapamaz mısın? O zaman küçük dayıdan başka bir yerde çalışmasını istemek zorunda kalacağım. Belki de senin şu çok sevgili öğretmenin sana bir yerlerde bir memurluk ayarlar dedi soğuk bir tavırla. Papağanhan küçük dayımı belki bekçi falan yaparız diye atıldı. Kapa çeneni diye tısladı Genk Lian Lian öfkeyle. O senin küçük dayın olabilir ama benim dayım mayım değil. Burada huzurevi işletmiyorum ben. De yemeni çevirdikten sonra eşeği öldürüp yemeni tavsiye ederim sana diye humurdandı papağanhan. Genk Lian Lian elindeki kahve bardağını papağanın kafasına fırlattı. Gözlerinde toprak sarısı bir parıltı vardı. Ağzını vahşice kocaman açıp sövmeye başladı. Siktir, siktir git. İkiniz de siktirin gidin yanımdan. Beni bir daha kızdırırsanız ikiniz de kuşbaşı doğrayıp kartallara yem ederim. Korkudan ruhu bedenini terk eden Yin Tong ellerini birbirine kavuşturup durmadan eğilmeye başladı. Bir yandan da özür diliyordu. Yeğenimin karısı, hepsi benim suçum, öleyim daha iyi. Ben insan değilim, ben insan değilim. Sakın ama sakın kızma yeğenime. Ben alır başımı giderim, hemen gidiyorum. Beni doyurup giydirdin, borçlandım sana. Çöp toplar, boş içki şişesi satar, sana olan borcumu yine de öderim. Yeter ki sen... Ne kadar da hırslıymışsın dedi Genk Lian Lian alay ederek. Sen lanetlenmiş aptalın tekisin. Senin gibi hayatı boyunca bir kadının meme ucuna asıl olarak yaşayan bir asalak, köpekten bile daha aşağılık bir şeydir. Senin yerinde olsaydım kendimi çoktan eğri büğrü bir ağaca asmıştım. Papaz Mallory bir ejderha tohumu ekmişti ama eline geçen bir pireden başka bir şey olmadı. Ama hayır, sen bir pire bile olamazsın. Pireler zıplayınca en azından yarım metre havalanıyor. Peki ya sen? Olsun olsan kokuşmuş bir tahta kurusu olabilirsin. Hatta bir tahta kurusu bile olamazsın. Sen 3 yıldır açlık çeken bir bitsin. Yintong iki eliyle kulaklarını kapatıp koşarak doğunun kuş cennetinden uzaklaşmaya çalıştı. Çok hızlı koşuyordu. Genk Lianlian'ın bir domuz bıçağından daha keskin olan sivri dili Yintong'u dört bir yanından kesip vücudunda kan fışkıran yaralar açtı. Kafası karışmış bir halde sazlık bir alana girdi. Sazlıklar geçen sene hasat edilmediklerinden sararıp solmuşlardı. Bu senenin sazları da çoktan bir ayak uzunluğuna gelmişti. Sazlıkların derinliklerine dalıp dış dünyayla ilişkisini geçici bir süre kesti. Kurumuş sazlar rüzgarda hışırdıyordu. Nemli topraktan taze kamış sürüngenlerinin acı kokusu yükseliyordu. Kalbi üzüntüden birazdan dağılacakmış gibi hissetti. Kendini sazların üzerine bırakıp gözyaşlarına boğuldu. Bir yandan ağlıyor, bir yandan da çamura bulanmış elleriyle hantal kafasına vuruyordu. Ağlarken arada yaşlı bir kadın gibi hıçkırarak söyleniyordu. Ana, beni niye doğurdun? Benim gibi değersiz bir çöp parçasını hangi akla büyüttün? Doğar doğmaz beni bir oturağın içine atıp boğacaktın. Ana, tüm hayatımı ne insan ne de şeytan olabilen yarım bir yaratık olarak geçirdim. Yetişkinler bana zulmetti, hatta çocuklar bile kabadayılık tasladı bana. Erkekler de zulmetti, kadınlar da zulmetti. Yaşayanlar da zulmetti, hatta ölüler bile zulmetti. Ah anacığım, artık daha fazla yaşayamam, son adımı da atmak istiyorum. Cennetteki babamız, aç gözlerini de bak bana. Bir şimşek gönder üzerime de çarpılayım. Toprak ana, yer yarılsa da içine girsem. Ah anacığım, yeteri kadar acı çektim bu dünyada. O kadın yüzüme karşı küfretip hakaretler yağdırdı bana. Sonunda ağlamaktan yorgun düştü. Yerde uzanıyordu. Üstü başı çamur içinde kalmıştı ve bundan rahatsızlık duyuyordu. Yerden doğruldu, burnunu sümkürdü. Burnu ağlamaktan kızarmış ve şişmişti. Yüzündeki gözyaşlarını sildi. Ağlamak iyi gelmişti. Kendini daha iyi hissediyordu. Sazların üzerinde bir örümcek kuşu yuvası vardı. Sazların dibinde gezinen sarı boyunlu bir yılan gördü. Önce şaşırdı, sonra yılan sürünüp pantolon paçasından içeri girmeden ayağa kalktığı için kendini şanslı saydı. Kuş yuvasını görünce doğunun kuş cenneti geldi aklına. Yılanı görünce de Genk Lianlian'ı hatırladı. İçinde yavaş yavaş bir öfke büyüyordu. Kuş yuvasını bir tekme savurdu. Yuvanın sazlara at gölüyle bağlı olduğunu aklına gelmemişti nedense. Yuva yerinden milim kımıldamadı. Yintong da az kalsın dengesini kaybedip yere düşecekti. Kuş yuvasını elleriyle yerinden kopardıktan sonra yere atıp üzerinde zıplamaya başladı. Kuş yuvasını ezerken bir yandan da sövüyordu. Orospunun çocuğu kuş cenneti, piç kurusu. Seni öyle bir tekmeleyeceğim ki ezeceğim seni ayaklarımın altında, piç kurusu. Kuş yuvasını parçaladıktan sonra birden cesaretlenmiş ve öfkesi gittikçe artmıştı. Yere eğilip bir sazı koparmaya yeltendi ama sazın jilet gibi keskin yaprakları elini kesti. Acıyı umursamaz bir tavırla kopardığı sazı yukarı kaldırıp o sarı boyunlu yılanı aramaya koyuldu. Sonunda yılanı buldu. Yılan bir grup sazın arasında kıvrılarak sürünüyor ve çok hızlı ilerliyordu. Elindeki sazı iyice yukarı kaldırıp sövdü. Genk Lianlian, seni zehirli yılan, yanlış adama çattın ve şimdi senin canını alacağım. Sazı tüm gücüyle yere çaldı. Yılanın başına mı yoksa vücuduna mı vurduğunu bilemedi ama bir yerine vurduğundan emindi. Çünkü bu sarı boyunlu iri yılan birden vücudunu toplayıp siyah çizgili başını kaldırarak tıslamaya başladı. Sinsi bakışlı gri gözlerini de Yintong'a dikmişti. Yintong'un tüm vücudu titredi. Saçları havaya dikilmişti. Tam sazı kaldırıp yılanı doğru indirecekken yılanın üzerine doğru sıçradığını gördü. Anam diye bir çığlık atıp elindeki sazı yere attı. Sazların keskin ve kuru yapraklarının yüzünü ve gözünü çizmesine aldırmadan sazlıkların içine doğru var gücüyle koşmaya başladı. Bir süre sonra ardına bakıp yılanın kendini takip etmediğini görünce rahat bir nefes aldı. Bu sırada kol ve bacaklarının gevşediğini hissetti. Başı dönüyordu, vücudunda hiç derman kalmamıştı. Karnı açlıktan guruldamaya başlamıştı. Uzakta doğunun kuş cennetinin kemerli giriş kapısı güneşin altında tüm göz kamaştırıcılığıyla parlıyor, turnaların çığlıkları bulutlara doğru yükseliyordu. Daha dün bu saatte öğle yemeği yiyordu. Sütün tatlı kokusu, ekmek kokusu, bıldırcın ve sülün etinin o hoş kokuları. Hep birlikte üzerine doğru akın ediyordu. Düşünmeden hareket ettiğine daha şimdiden pişman olmuştu. Doğunun kuş cennetinden neden ayrıldım ki? Birkaç hediye dağıtarak hangi olmayan haysiyetini kaybedeceksin? Kendine bir tokat attı. Acımadı hiç. Bir tokat daha attı. Biraz acıdı. Tüm gücüyle bir tokat daha attı. Acıdan havaya sıçradı. Yüzünün yarısı alev alev yanıyordu. Shangguan Yintong, sen haysiyet takıntısı yüzünden kendine acı çektirmekten başka hiçbir boka yaramayan piç kurusunun tekisin diye söyledi kendine. yüksek sesle. Ayakları onu doğruca doğunun kuş cennetine götürdü. Yürü hadi, gerçek bir adam ne zaman dik duracağını ve ne zaman eğilmesi gerektiğini bilir. Gidip Genk Lian Lian'dan özür dile, hatanı kabul et. Seni geri kabul etmesi için yalvar ona. Bu kadar düşmüşsün, daha ne haysiyetinden bahsediyorsun? Haysiyet mi? Haysiyet zenginlere verilmiş bir şey. Senin gibilerle işi olmaz. Sırf sana kokuşmuş bir tahta kurusu, deli diye gerçekten kokuşmuş bir tahta kurusuna dönüşeceğin filan yok. Şimdi sana bit diye dedi diye bite mi dönüştün? Şimdi sana bit dedi diye bite mi dönüştün? Kendini bir güzel payladı, kendinden nefret etti, kendini acıdı, kendini bağışladı, kendi kendinin ızdırabını duyumsadı, kendi kendini aydınlattı, kendi kendini ikna etti, kendi kendine bir ders verip kendi kendine eğitti. İşte böyle farkına bile varmadan kendini Doğu'nun kuş cennetinin giriş kapısı önünde dikilirken buldu. Doğu'nun kuş cennetinin giriş kapısı önünde dolanıyordu, tereddüt içindeydi. Cesaretini toplayıp defalarca o ilk adımı atmayı denedi ama her seferinde son anda geri adım attı. Evet ya, gerçek bir adam yola çıkacağım. Dedi mi, onu dört atlı bile durduramaz. Orada benim için bir yer yoksa da başka bir yerde mutlaka vardı. Atın iyisi üzerinden geçtiği çayıra dönüp otlamaz orada. Açlıktan ölsem bile başımı eğmeyeceğim. Soğuktan donana kadar buz gibi rüzgarın önünde dimdik duracağım. Bir lokma ekmek için savaşmadan yenildiğimi kabul etmiyorum. Fakirim ama benim de gururum var. Herkes bir gün ölecek. Önemli olan öldükten sonra adını tarihe yazdırmak. Yintong işte kendi kendine böyle bir sürü beylik cümle sıraladı. Başını gururla dikip geriye doğru yollandı. Tam birkaç adım atmıştı ki hemen geri döndü yine. Yintong içeri mi girse yoksa geri mi dönse bir türlü içinden çıkamadığı bir ikileme düşmüştü. Kapının önünde Papağan Han'a ya da Genk Lian Lian'a rastlayabileceği umuduyla dolandı durdu. Ama tam da Papağan Han'ın sesini duyunca koşarak bir ağacın arkasına saklandı. Böylece güneş batana kadar kapının önünde bekledi durdu. Eve doğru baktı. Genk Lian Lian'ın penceresinden süzülen yumuşak ışığı görünce içini derin bir melankoli kapladı. Uzun süre bakmaya devam etti ama aklına hiçbir şey gelmiyordu. Sonunda uzun bacaklarını sürükleyerek şehrin kalabalık caddesine doğru adım adım ilerledi. Kendini yemek kokusunun çekiciliğine kaptırıp içgüdüsel olarak gece pazarının yolunu tuttu. Burası aslında dövüş sanatları merkezi bir zaman Burası aslında dövüş sanatları eğitim merkeziydi bir zamanlar ama daha sonra leziz atıştırmalıkların satıldığı gece pazarına dönüştürülmüştü. Yolun iki yanına sıralanmış dükkanlar hala açıktı. Dükkanların kapı önlerindeki renkli neon ışıklar durmadan yanıp sönüyor ve renk değiştiriyordu. Dükkan sahipleri kapı önlerine tembel tembel yaslanmış, çitledikleri çekirdeklerin kabuklarını ustaca caddeye tükürürken müşteri gelmesini bekliyorlardı ama ortalıkta pek fazla müşteri de görünmüyordu. Caddenin görünüşü daha iyiydi. Arnavut kaldırımı döşenmiş caddenin üzeri suyla kaplıydı. Caddenin iki tarafında geçici olarak asılmış ampulle aydınlatılan büyük kırmızı fenerler vardı. Samimi ve sıcak kırmızı bir ışık yayan fenerler ıslak kaldırımların yeşilini ortaya çıkarıyordu. Fenerlerin gölgesi altında duran dükkan sahiplerinin üzerinde beyaz üniformalar ve başlarında silindir şapkalar vardı. Hepsinin yüzünde yağlı yağlı parlıyordu. Caddenin hemen girişinde büyük bir tabela vardı. Üzerinde şöyle yazıyordu. Sükut altındır. Burada ağzınızı sadece yemek yemek için açın. Konuşmak için değil. Buna uyanlar mükafatlandırılacaktır. Yintong, kar pazarının kurallarının bu küçük yiyecek pazarına kadar uzandığını görünce şaşırdı. Fenerler kırmızı kırmızı parlarken yerdeki su birikintilerinden pembe buharlar kıvrılıyordu yukarıya doğru. Gözlerini yoldan geçenlerin üzerine dikmiş ve çeşitli el jestleriyle müşteri çağıran dükkan sahiplerinin de eklenmesiyle bütün cadde gizemli ve sinsi bir havaya bürünüyordu. Renkli giysiler içindeki ikişerli üçerli kızlı erkekli küçük gruplar caddeden kol kola omuz omuza ya da sarmaş dolaş geçerlerken dükkanları süzüyorlardı ama hepsi şaşırtıcı bir şekilde konuşma yasağına uyuyordu. Bu tuhaf ve mutlu atmosfer ne bir oyun ne de bir şakaydı. Alıcı ve satıcıların hepsi sanki bir kuşun etrafta bir lokma yiyecek bulabilmek için bir o yana bir bu yana koşturması gibi büyük bir gösterinin birer parçası olarak içinde bulundukları anın ciddiyetine yakalanmışlardı. Yintong bu sesini yitirmiş caddeye adım atar atmaz içini sanki evine dönmüş gibi bir sıcaklık kaplayıverdi. Bu sessiz cadde ona kısa bir süre de olsa açlığını ve sabahki aşağılanmayı unutturdu. Sessizliğin insanlar arasındaki bütün engelleri kaldırdığını duyumsadı. Kendini bilinçli bir şekilde dizginleyip içindeki şeytanı uyandıran ağzını sadece tek işlevi olan bir organ olarak gören kişi ne yücedir. Yinton işte bu desturla kaygan ve ışıl ışıl parlayan Arnavut kaldırımlı caddeye ilerlemeye koyuldu. Kızarmış istakoz satan bir tezgahın başında kaşı gözü yerinde genç bir kız duruyordu. İçinden yaz sıçrayan bir wokta sarmaş dolaş duran bir çift için iri kıskaçları olan koyu kırmızı iki istakoz kızartıyordu. Kızın önündeki kırmızı plastik kabın içinde aptal aptal hareket eden başka bir istakoz daha vardı. İstakoz göz alıcı bir kırmızılıkla parlıyordu. Kız konuşan gözleriyle Yintong'u selamladı. Fiyat etiketini gören Yintong gözlerini telaşla kaçırdı. Cebinde sadece bir yuan kalmıştı ve bu parayla bir istakoz bacağı bile satın alamazdı. Fenerlerin kırmızı ışıkları bir kafesin içindeki yılanlara çok canlı bir şekilde vuruyordu ama kafesin içindeki yılanlar ışığın canlılığının aksine ölü gibi uzanmışlardı. Yay içinde kalmış büyük bir masada beyaz üniformalı dört polis oturuyordu. Hepsinin yüzü çok yumuşaktı. Bakışlarında düşmanlıktan eser yoktu. Patronun yardımcısı saçına mavi bir mendil bağlamış, koyu göz çukurları ve çıkık elmacık kemikleri olan genç bir kadındı. Muhtemelen evliydi çünkü memeleri iki büyük jöle gibi hoplayıp duruyordu. Bakirelerin memelerinin temeli sağlamdır, fazla hareket etmezler. Kesme tahtası üzerinde bir yılan öldürecekti. Genç kadın elindeki yılan birazdan ölecek olan bir canlı olduğunu biliyordu. Genç kadın da sanki yılanların zehirli olduğunu unutmuş gibiydi. Kafesten sanki bir havuç alıyormuş gibi rahat bir tavırla yılana uzanıp hayvanı kesme tahtasının üzerine bastırdı. Tak! İlk darbede başı koptu yılanın. Sonra yılanı boynundan bir çengele astı. Derisini iki eliyle aşağı doğru çekince yılanın kar beyazı etiyle derisi ayrılıverdi birden. Derisi yüzülüp etten bir sopaya dönüşmüş olan başsız yılan kesme tahtasının üzerinde kıvranmaya devam etti. Kadın yılanın karnını öyle usta ve öyle hızlı hareketlerle deşti ki ne yaptığını iyice seçemiyordunuz. Yılanın safra kesesini ve kemiklerini çıkarıp eti bütün bütün onu bekleyen bütün büyük patrona fırlattı. Patron şişman ve esmer bir adamdı. Patron önce satırının sırtıyla yılan etini bir güzel ezdi. Ardından satırın keskin ucuyla yılanı göz açıp kapamadan kağıt inceliğinde şeffaf bir fileto haline getirdi. Patron yılanı filetoya çevirirken geçen zamanda genç kadını da boş durmamış, 5 tane yılanın daha kafasını kesip derisini yüzmüş, içini temizleyip patrona fırlatmaya hazır hale getirmişti. Polislerin önünde kaynayan bir tencere vardı. Genç kadın tabaklara konmuş çiğ yılan etini önlerine bıraktı. 4 polis birbirine bakınca hepsinin dudaklarının kenarına bilgiç bir gülümseme yapıldı. Ağır bira bardaklarını aynı anda yukarı kaldırdılar. Altın sarısı bir ağının köpükleri bardaktan taşıyordu. Çın. Bardaklar çarpıştı. Biralar fondiklendi. Sonra yemek çubuklarıyla alınan yılan eti önce kaynar suyun içine ardından da ağızlara atıldı. Yintong bakışlarını etrafta gezdirdi. Bir sürü tezgah gördü. Kızarmış bıldırcın, domuz kanıyla yoğrulmuş kızarmış tofu, balık ezmeli kızarmış çörek, nilüfer çiçeği lapası, alkole yatırılmış yengeç, koyun sakatatı, eşek kafası, dana kavurma, koç taşığı, pirinç unu orbası, çorbası, Çin mantısı, kızarmış çekirge, kızarmış solucan, kızarmış ağustos böceği, kızarmış ipek böceği, kızarmış arı. İşte böyle. Birbiriyle alakası olmayan bir sürü yiyecek toplanmıştı bu küçük gece pazarına ama bütün tabelalarda şöyle yazıyordu. Boyumu Kuzeydoğu bucağının yerel lezzetleri. Yintong gece pazarındaki yiyecek çeşitliliğinden çok hoşnuttu. 10 yıl önce kimsenin yılan yediğini duymamıştı. Ama şimdi denilene göre yarım kürenin bu tarafındaki oğulları diğerleriyle bahse girip bir somun beyaz ekmeğin arasına zehirli bir yılanla bir sap taze soğan koyarak yarıştırıyorlarmış. Bir de üzerine fasulye ezmesi sürüp yanında darı içkisi içtiğini kelimenin tam anlamıyla yeme de yanında yat oluyormuş. Afiyetle katır kutur. Cadde o kadar dardı ki insanlar neredeyse omuz omuza yürüyor, durmadan birbirlerine çarpıyorlardı. Sessizlik hepsini birbiriyle kaynaştırmıştı sanki. Sadece vokların içinden gelen kızartma sesleri, kesme tahtalarından çıkan bıçak takırtıları, ağızlardan gelen şapırtılar ve kuşların kesilmeden önce çıkardığı cıvıltılar duyuluyordu. Yintong bu yeni kurulan şehrin dilsiz oynayan aç müşterinin arasına karışıverdi. Yemek çeşitliliği gözünü doyurmuştu. Burnu yeterinden fazla yemek kokusu almıştı ama ağzı az önce içindeki kuş havalanmış bir kuş yuvası kadar tatsızdı. Sonra birden ejderha ağızlı bir semaverden alınan bir kase çay çorbasının bir yuan olduğunu keşfetti. Dipnot: İçine nilüfer kökü ezmesi ve buğday unu konulan çay suyundan yapılan Pekin'e özgü tatlı ve sıcak bir içecek. Hemen semaverin yanına doğru seyirdi. Semaverin içindeki su fokur fokur kaynıyordu. Çay çorbasının buruk ama tatlı bir kokusu vardı. Birden semaverin hemen yanındaki masada tek memeli ihtiyar cini gördü. Yanında da beyaz yüzlü, orta yaşlı bir adam oturuyordu. İkisinin elinde de bambu bir çubuğa geçirilmiş, kızarmış kurbağa bacakları vardı. Çubukları birbirlerinin ağızlarına götürmüş, karşılıklı birbirlerini besliyorlardı. Bu samimi sahneyi gören Yintong çaresiz bir şekilde durakladı. Başını öne eğip yana kayarak bir elektrik direğinin arkasına saklandı. Elektrik direğinin üzerinde üst üste yapıştırılmış teksir kağıdından ilanlar vardı. İlan, zührevi hastalıkları olan hastalara yapılan bir çağrıydı. Birden gözünü yakan amonyak kokusundan direğin erkeklerin işediği bir yer olduğunu anladı. Kendi karanlıkta duruyordu. İhtiyar cinsi aydınlıkta. İhtiyar cinin permalı saçları bir karnabaharı andırıyordu. Siyah ve parlaktılar. Boyatmış da olabilir, belki de peruktur. Gece yaşlı kadınları genç gösterir. Makyajla çirkin olanları güzelleştirir. İhtiyar cinin yüzü fenerin yumuşak kırmızı ışığı altında bu yüzden böyle gümüş bir tepsi gibi parlıyor. Dudakları bu yüzden böyle taze görünüyor. O tek memesi sanki korse giymiş gibi iyice şahlanmış. Gören romantik bir genç kız sanır. Şu cilveye bakın hele, nasıl da iğrenç. Meşin kılıklı moruk. Kuzu postuna bürünmüş yaşlı koyun. Kırkından sonra azını teneşir paklar. Kız doğur orospu olsun, erkek doğur hırsız olsun. Öyle karanlıkta gizli gizli söverken bir yandan da o beyaz yüzlü, orta yaşlı adamı ölesiye kıskanıyordu. Bu sırada bir şey bacağını çizdi. Kendi sandı önce, başını eğince dilsiz sun gibi elleri üzerinde yürüyen sakat bir genç olduğunu gördü. Gencin iki büyük kara gözü vardı. Boynu bir deve kuşunki gibi inceydi. Uzun tırnakları kıvrılmaya başlamış, elini uzatıp zavallı ama umut dolu bakışlarla Yintong'a bakıyordu. Yintong'un içi acıdı. Bu sessiz dünyada kalbi bir pasta hamuru gibi yumuşadı. Bu sakat genç bile gece pazarının sessizlik kuralını bozmuyordu dilenirken. Buna çok duygulandı. Kendinden bile daha talihsiz olan bu genç dilenciyi geri çevirmek için gerçekten de hiçbir nedeni olmadığını hissediyordu. Ufak bir tereddütten sonra elinde tutmaktan ıslanmış olan bir rüyanı gence verdi. Genç, Yintong'un önünde saygıyla eğildikten sonra ardına dönüp neredeyse sürüne sürüne semaverin önüne gitti. Yintong, gencin elinde bir kase çay çorbası görünce yaptığına biraz pişman oldu ama hemen bu duyguyu inkar edip kalbinin asil bir duygu tarafından ele geçirilmesine izin verdi. İhtiyacın hala orada oturduğundan saklandığı yerden dışarıya çıkmaya cesaret edemedi. Biraz zaman öldürmek ve de fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için beton elektrik direğinin üzerine işeyip yeşil sıvının direkten aşağı doğru süzülmesini izledi. Tam işin yarısındaydı ki sert ve kocaman bir el omzunu yakalayıverdi. Bu beyaz saçlı yaşlı bir kadındı. Kadının çok ciddi bir surat ifadesi vardı. Gözlerinden kadın erkek diye bir cinsiyet ayrımı yapmadığı okunuyordu. Kolunda kırmızı bir pazıbent vardı. Göğsünün üstünde ise belediye sağlık bürosundan alınmış bir sağlık denetçisi sertifikası saklıyordu. Bileğinde derisi iyice aşınmış deri bir el çantası vardı. Duvara büyük harflerle yazılmış olan yazıyı işaret ediyordu. Buraya işenmez. Ayrım sonu sayfa 820.